Kulisi Meseleler'in yeni bölümünden herkese selamlar. Ben Aybüke Gürsoy. Ve yepyeni bir bölümle işte şimdi karşınızdayım. Bölümler arasında neden bu kadar uzun aralıklar veriyorsun diyen arkadaşlarım zaten biliyorsunuz neden uzun aralıklar verdiğimi. Uzun uzun her bölümün başında açıklama yapmayacağım ama bu sefer gerçekten şöyle istedim. Hani elimde konu biriksin, konuşmak istediğim şeyleri biraz düşüneyim, harmanlayayım ve bölümleri de önceden hazırlayayım gibi bir durumdaydım. Ki tam böyle ilk bölümü hazırlamıştım derken Netflix'te Kuvvetli Bir Alkış dizisini gördüm ve bütün bölümlerimi iptal edip bu bölümü ilk bölüm olarak karşınıza sunmak. Ben uzun zamandır bu işi bekliyormuşum ya arkadaşlar. Hiç uzatmayacağım. Ben uzun zamandır Kuvvetli Bir Alkış gibi bir şey yapılsın. Ben de izleyeyim. Ve şu dünyada kendi aidiyetlik aidiyet mi? Bak diyemiyorum bile. O hissi biraz tadabileyim kendi coğrafyamda. Belki kendi çevremde istemişim sanki. Şey dedim kendime, Aykül lütfen bu bölümde çok fazla abartma, çok övme, çok dağılma, histerik işte gülüşler, krizler, bu tarz şeyler yapma, sade ol gibi. Çok fazla konuştum kendi içimden ama öveceğim arkadaşlar. Neden övmeyeyim ki? Biliyorsunuz ben çok fazla yapım tüketmiyorum. Yani bu aralar çok fazla şey de izlemiyorum, çok fazla şey de okumuyorum. Kaldı ki zaten o kadar hayal kırıklığı yaşadım ki Türk dizi endüstrisinde ve Türk işlerinde. Yani bu dizinin Instagram'daki tanıtım reelsini çekerken böyle bir video yapmak istedim ve orada yanlışlıkla lazım işte şey çıktı. Kuvvetli Bir Alkış dizisi dediğimde böyle bir dura kaldım. Dizi demek kafamda böyle şey olmuş ya, dizi dediğimiz şeyler genelde böyle avam, kötü, yani gerçekten eleştirdiğim. Artık Allah kahretsin, hani görmek istemiyorum. Ne kadar kötü şey varsa buralarda işliyorsunuz dediğim o endüstrinin içindeki işler olmuş ya, tarz. Ve aslında Kuvvetli Bir Alkış bir mini diziyken demek istemedim. Ya o kadar iyi geldi ki gözüme, ben buna dizi demek istemiyorum. Ben buna bir iş demek istiyorum, bir yapıt demek istiyorum dedim içimden. Bence çok gerçekten iyi olmuş. Benim kendi açımdan övdüğüm ve oldukça yeterli bulduğum yanlarını aslında konuşmak istiyorum. Hem de bu dizinin aslında ana fikrinin, ana temasının üzerinde yoğunlaşmak ve fikir alışverişi yapmak, belki dertleşmek istiyorum. Zaten bu burada yaptığımız şey çoğu zaman bu. O yüzden Kuvvetli Bir Alkış dizisini merak ediyorsanız ve izlemediyseniz şu noktadan sonra size biraz virgül atıyorum arkadaşlar. Çünkü ilerleyen dakikalarda bölüm bölüm oldukça spoiler vererek analizler yapacağız. Eğer dizi izlemek istiyorum diyorsanız lütfen burada kaydı bırakın. Size alınmam, gocunmam. Ve dizi izledikten sonra gelebilirsiniz. Ama onun dışında ya ben izlemesem de olur senden dinleyeceğim diyen arkadaşlarım ya da çoktan izleyenler tekrar hoş geldiniz. Kuvvetli Bir Alkış dizisini ben açmadım. Ben zaten tövbeliyim arkadaşlar. Yani ben dizi açmıyorum, ben film açmıyorum. En son şöyle bir şey yaşadım bak, tövbemin üzerine Kül diye bir şey yapmışlar ve ben dedim ki hani enteresan görünüyor gerçekten. Belki dedim eline yüzüne bulaştırmamıştır bu sefer bu işi yapanlar. Hani yaratıcı geliyor bana şeyi falan. Ama gerçekten öyle bir zaman kaybı ki yani buna daha fazla parantez bile açmak istemiyorum o Kül denen filme. O kadar büyük bir zaman kaybı ki filmde sadece aklımda kalan kadının çatıda dandik dandik koşması. Ya bir de yani bilirim ben o koşmayı, ben de biraz öyle bir insanım. Ama o sahneyi o kadar uzun tutmuşlar ki falan aklımda böyle zamp gibi kaldı. Yani sırf Galata'yı çekelim biraz. Saçma sapan fikirleri de arada sokuşturalım, saçma sapan önermeler, yani o kadar karma, o kadar beni mahvetti ki kafamı, dedim lanet olsun ya, gerçekten bir daha izlemeyeceğim dedim. O arada da annem bu arada çok Netflix yapımlarını izliyor, sürekli işte başka bir şey izliyor falan derken bizim böyle bir kahve içme saatimiz var birlikte, ortak sosyalleşme saatimiz. Ben de odaya geldim, işte kahvemi elime almışken o açtı izliyor böyle. Ben görmüştüm aslında, Fatih Artman, Aslan Gürbüz, Cengiz Bozkurt çok sevdiğim oyuncular. yapımlarını izlediğim oyuncular, aklımda isimlerini tuttuğum oyuncular. Biraz da merak ediyordum aslında ama gerçekten şey diyordum ya Aybüke boş ver. Çünkü dağılıyorum, dallanıp budaklanıyorum. Bir de bazen çok mutsuz oluyorum gerçekten ona zaman ayırdığımı izlemeyeceğim falan dedim. Ama o arada da açık olduğu için baktım ve kalkamadım başından tabii ki. Ve ben dizi izlediğim akşam diziyi ikinci kez tekrar izleyip notlarımı alıp sonra üçüncü kez izleyip tekrar notlarımı alıp bu bölümü size hazırlamaya karar verip aslında ta başından karar verip notlarımı tamamen toparlayıp buraya geldim. Neden bu kadar önemli geldi bana ilk bakışta dizi? Çünkü ana fikri çok bana çekici geldi. Benim de aslında muzdarip olduğum, yıllardır kafam içinde çevirip durduğum düşüncelerim ve o düşüncelerin aslında başka insanların da kafasında dolandığını bilmek, görmek, aynı sancıları hissedebilmek, creepy olan insan olmamak için, o garip olan insan olmamak için, kendi kişiliğimde ve kendi kimliğimde yıllarca inşa ettiğim o suni görüntünün arkasında yaşadığım bütün sancıları hissetmek filmde bazı sahnelerde beni çok gerçek hissettirdi, bana çok gerçek hissettirdi. O yanımın başka birinin yaptığı işle ortaya çıkmış olması, görülmüş olması bana kendi gerçekliğimi hatırlattı. Sansürlediğim o yanımın gerçekliğini hissettirdi. Belki de bu yüzden benim için çok duygulu ve anlamlı bir iş diyebilirim. Filmin genel olarak konusu Metin diye bir çocuğun daha anne rahmindeyken belli bir düşünce dünyasında olması, çoktan var olacak o kimliğinin çoktan aslında orada yerleştirilmiş ve yaşanıyor olması ve doğduğunda da bütün bu hafızayla dünyaya gelmiş olması ve bu şekilde büyüyor olması. Şimdi bazıları için bu çok böyle egzantrik bir konu olabilir. Yani insan doğduğunu da hatırlamaz. Ya da işte bazıları vardır ben hatırlıyorum falan der. Hatırladığı anı 3 aylık 2 aylık zamandır. Özellikle benim babamın böyle çok anıları vardı ve biz çok dalga geçerdik onunla. Nasıl hatırlıyorsun ki ya falan filan derdik ama ben de öyle bir insanım arkadaşlar. Yani ben de çok saçma şeyleri hatırlarım ve zaten başında da dememin sebebi bu. O kadar saçma bir hafıza vardır ki bende. Bundan çok acı çektiğim için bu hafızama lanet ettiğim çok zamanlarım oldu. Özellikle çocukluk ve ergenlik dönemlerimde kendime çok lanetler ettiğim, kendimden nefret ettiğim, kendimi bir yere kapatıp gerçekten yaşamak olayından tamamen soğuduğum zamanlarım oldu. Tabii ki o zamanlar duygu dalgalanmalarım daha fazlaydı. Ergenlik olsun, başka şeyler olsun, işte toplumda bir yer edinmeye çalışıyorsun, bir kimlik edinmeye çalışıyorsun. Ama kafanın arka sayfalarında çok başka şeyler dönüyor. Hafıza denen şeyin ne kadar tehlikeli olduğunu bir noktada bu filmde görüyoruz. Aslında hem biraz komik gibi geliyor başta size. İlk izleyen insanlarda böyle şey gördüm ben. Bazı insanlarla da konuştum. Ya saçma, geçişler çok saçma, konsantre olamadım, bağlantı kuramadım. Annemle de izlerken annem şey diyor. Hani ben anlamıyorum. Nereden nasıl geçti, oraya niye geçti, biz şu an ne izliyoruz falan. Başta bir uyum sağlayamadı tarzına filmin. Ama biraz deli işi olmuş ve ben sevdim. Biraz deli işi olmuş gerçekten. Tek defa izlenmeyi hak etmeyen bir yapım olmuş. Sonlara doğru annemin de yani annem gerçekten bir şeylerde çok konsantre kuramayan bir insan. Çok fazla bir şeye uzun süre bakamayan bir insan. İzlediği şeyi izlerken artık başka bir şeyle ilgilenme ihtiyacı duyan, sebep sonuç ilişkilerinde çok fazla konsantre olamayan bir insan olduğu için böyle işlerde çok sıkılabilen bir insan. Ve ben şunu fark ettim. Yine de sıkılmadı annem. Yine de sonuna kadar izledi. Yine de anladığı şeyler vardı. Ve işin sonunda şunu dediğini hatırlıyorum son bölümde. Eminim burada güzel bir şey söylendi, güzel bir şey anlatıldı. Türkiye gerçekleri gerçekten. Bunun yasak, pardon parantez açıyorum. Bu seçim arabalarının seslerinin yasak olduğunu düşünüyordum ben. Böyle bir şey, böyle bir yasa vardı diye hatırlıyorum ama sanırım o uygulanmıyor. Gerçekten nefret ediyorum ya. Neyse. Kapa parantez. Evet, ne diyordum? Annemden bahsediyordum. Onun sonunda şöyle bir şey dediğini duydum ben. Eminim burada iyi bir şey anlatılıyor. Ama ben senin kadar bir şeyleri bilemediğim için ya da algılayamadığım için anlamadım ama güzeldi. Bu benim için çok önemli bir şeydi. Yani herkese hitap eden bir iş olduğunun bence en önemli göstergesiydi benim fikrimce. İlk bölüme geldiğimizde doğum bölümü. Doğumla başlıyor tabii ki. Benim her zaman söylediğim bir cümle vardı. Hem kendime, sonradan biraz cesur olmaya başladığımda bu içimde yaşadığım duygular, düşünceler ve o saklı kimliğimi de artık bir şekilde ya aslında ben böyle düşünen bir insanım. Ben hep böyleydim. Artık bunu bu şekilde yaşamak istemiyorum, bunu göstermek istiyorum demeye başladığım zamanlarda şöyle bir cümle kurduğumu hatırlıyorum. Doğmak insanın ilk ve en büyük travmasıdır. Biz bunu hatırlamayız çoğu zaman, belki de çoğumuz. Ama bence sancılarını hayatımız boyunca çekiyoruz o doğumun. Şey gibi algılanıyor bazen. İşte, evet doğmak tabii ki bir travma. Dünyaya geliyorsun ve doğduğun andan itibaren hep bir çile, hep bir sorun, hep bir uyum sağlama çabası, hep bir şeyleri öğrenme peşinde olmak, insan olmaya çalışmak vesaire. Ama doğumun kendisi de bir travma. Ve doğumdan önce olan şey de travma. Hani genelde şöyle bir şey var ya işte anne karnında insanlar hafızaları var, cart curt işte Jung, Freud falan bu gibi bir şeyden giriliyor ve artık çok sıkıldı insanlar hani bu artık bunlar konuşulmasın he tamam var hafızamız gibi ama bunu farklı bir şekilde sıkmadan ele alabilmiş bu dizi komik bir tarafından ele alabilmiş gördüğümüz anne ve baba modeli çok sorunlu insanlar aslında bence filmin en önemli noktalarından biri buydu asla çocuk sahibi olmaması gereken iki insan. Çünkü hem kişisel olarak kendi içlerinde, varoluşlarında bir problem var, hem de insan olarak, karı koca olarak ilişkilerinde bir problem var. Ve birden bir çocuk yapma fikri akıllarına geliyor ve oha, çocuk yapmak için sevişmemiz lazım. Ya bak oradaki metin çok güzeldi. Mesela birçok insan şeydi ya bu ne saçmalık hani ne izliyoruz ya çocuk yapmak için o kadar alışveriş yaptılar falan daha sevişmemişler mi? Çünkü olay orada bir bireyi dünyaya getirmek ve onun o mutluluğuyla onun o işte vereceği bir sürü güzellikle yaşamak değil de var olan cehennemden bir çıkış bileti ayarlamaya çalışmak gibi bir fikir var ortada. Ve o fikri o kadar kanalize oluyorlar ki bir anda oha biz sevişmeyi unuttuk. Ya biz çocuk yapmak için sevişmeliydik önce falan gibi ve çok hoşuma gitti mesela o detay. Filmde gerçekten ilk düşündüğüm şey ve düşünmeye de hep devam ettiğim şey her bölümde bu insanların çocuk sahibi olmaması gerektiğiydi. Fatih Artman'ın oynadığı baba karakteri de çok tanıdık bir baba figürü. Anne çok tanıdık bir anne figürü. Filmde yani film diyorum sürekli pardon dizide gerçekten galiba en uyum sağlayamadığım karakter anne karakteriydi benim. Çünkü bariz bir şekilde kendi sorunlarının farkında, bariz bir şekilde kafasının içindeki sorunların farkında, kendi iç huzursuzluğunun farkında olan bir insan, her sabah kalkıp meditasyon yapan ve o iç huzursuzluğunun çok farkında olan bir insan, gayet kendi çevresince okumuş etmiş, belli bir entelektüel, belli bir eğitim öğretim seviyesine de sahip bir insan ve buna rağmen bir çocuk fikri, bir çocuk yapma fikri ona her şeyin için bir kaçış bileti gibi geliyor ve bunu yapıyor aslında. Bence en çok eleştirilmesi gereken fikir buydu dizide. Çünkü günümüzde birçok insan bunu yapıyor ve birçok yeni doğan insanın, yeni doğan bireylerin travması haline geliyor bu insanların ailesinin bir parçası olmak. Çünkü zaten çoktan sorunlu olan insanların çoktan sorunlu olan çevresine bir şekilde adım atmış oluyorsunuz ve çoktan sorunlu bir insan olarak dünyaya geliyorsunuz. Bunu aslında anlatmış dizi bir şekilde ve biz anne karnında da Metin'in ne yaşadığını görüyoruz. Belki de dizide gerçekten en önemli sahnelerden bir tanesi, en kilit sahnelerden bir tanesi. Metin'in annesinin karnındaki çevresi, ortamı, düşünceleriydi. İşte oy atmaya gittikleri zaman yanında hamile bir kadın var. Bunu da başta anlamadı birçok insan. Hani kim, onlar nasıl böyle karşı karşıya konuşuyor? Cengiz Bozkurt'un oynadığı karakter nasıl karşı karşıya konuşuyorlar ya? Falan filan gibi bir şey oldu. Ve o noktada işte iki kadın yan yana oturuyor aslında ikisi de hamile olduğu için bir şekilde iletişim kurabiliyorlar falan. Ya biraz uçuk şeyler var böyle yani algılamakta zorluk çekeceğiniz ilk adımda şeyler var. Ama o ikisinin konuşması, ikisinin arasındaki o tiratlar, özellikle dizi boyunca yapılan bütün tiratlar o kadar çok güzeldi ki. Böyle bir Poyraz Karayel gibi değil de Öyle bir şey değil. Beni sıkmayan, insanı sıkmayacak tiratlardı gerçekten. Ve Metin'le Kudret'in, Cengiz Bozkurt'un oynadığı karakter, Metin ve Kudret'in arasındaki o konuşma benim gerçekten son zamanlarda en keyif aldığım, izlemekte en keyif aldığım sahnelerdi. Öncelikle Metin'in annesinin karnındaki ortamla, olduğu ortamla Kudret'inki bambaşka. Şimdi Metin şey diyor, hani ben portakallı bir vitamindim. Ne güzeldi diyor ya, ne rahatmışım portakallı vitaminken diyor Metin. Yani çoktan anne karnındayken bıkmış hayattan. Çünkü annesinin karnındaki ortam annesinin bütün hayatı. Bütün o içine attığı her şey, çocukluğu, işte gençliği, o içinde kalan bütün belki fikirleri, hayalleri, her şey, bütün dertler. Ya tam bir harabe o da. Böyle görseniz, böyle işte şeyler var. Ne bileyim, elbise var, bisiklet var, eski bilgisayar, müzik aletleri, bir cart curt, her şey var yani odada. Ve Metin böyle sakalları uzamış, berbat bir halde, kordonu böyle yukarıdan bağlanmış, arada sırada sürekli başından aşağı su akıyor çünkü annesi hep içine içine ağlıyor falan. Lanet olsun diyor ya. Bir insan diyor günde kaç defa içine ağlar? Hani gam keder sahibi olmuş çocuk içeride. Burada mesela şey, o bazı insanlar şey dedi, hani burada artık çok fazla abartılmış. Ben çok fazla abartıldığını düşünmedim. Çünkü kendimin böyle bir anısı var. Anne karnımı hatırlamıyorum tabii ki. Öyle bir iddiam yok. Ama şunu hatırlıyorum. Ben bebekken, daha 1-2 aylıkken şeyi fark etmişler. Ayna diye bir grup var. Daha önce de bahsetmiştim bundan. Ayna grubunun bir şarkısı çaldığında ağlamaya başladığımı fark ediyorlar. Sonra birkaç defa böyle üst üste olunca kapatıyorlar şarkıyı, susacak mı diye. Susmuşum. Tekrar basmışlar tuşa. Tekrar ağlamaya başlamışım şarkı başlayınca. Ve bu sürekli devam etmiş böyle. Yani ne zaman o aynanın o şarkısını duymaya başlasam, daha 2 aylık bebekken ağlıyormuşum. Ve bana bu anlatıldığında bana bu çok garip gelmemişti. Çünkü annemin o şarkıyla çok ağladığını, çok üzüldüğünü ben biliyordum. Bu da aslında bana şunu gösteriyor. Sanırım onun karnındayken de annem sürekli bu şarkıyla ağladı. Ve belki de ben bu yüzden her duyduğumda ağlamaya başladım. Bu benim için o kadar kesin bir şeydi ki hayatımda. Anlatılan ve anılarımla birleştirdiğim bir fikirdi. Ve Metin'in annesinin karnında o annesinin bütün kırgınlıkları, hayattan bezmişlikleri, içine attıklarıyla derbeder oluşuyor. Bana çok mantıklı gelmişti. Kudret karakteri beni çok keyiflendirdi. Çünkü Kudret odasına baktığınızda tam bir mapushane. Tam bir dava adamı Kudret. Zaten şey diyor. Kudret benim adım. Güneşli güzel günler bekliyor bizi kardeş. Falan böyle. Arada da böyle böyle sesi kayıyor. Böyle bir daha nüanslı oluyor falan. Kudret'in söylediği şeyler çok güzeldi. Yani olayını bulmadan doğma. Kibirli olma. Burada bulamadıysan düş kardeşim. O kadar haklı ki, yani burada bir şey bulamadıysan kendini var edecek bir fikir, kendini adayacağın bir yol, bir şey, cart curt. Bizim günümüzde en çok kimlik karmaşası, kimlik bunalımı, varlık sıkıntıları yaşadığımız konu. Ben kimim, nereye aidim, seçtiğim yol doğru muydu, hayır değildi, hangi yolu seçmeliydim, neden seçemedim, hangi korkularım vardı, hangi baskılar vardı, ben kimim, kimliğim ne, adım niye bu gibi şeyler. Hani bizi varlık, günümüz insanının en büyük sorunları ya, zaten oraya parmak basıyor ya. Ve Kudret karakteri diyor yani, bulamıyorsan kardeşim, sen daha burada anne karnındayken düş lütfen. Yani ve Metin'i de anlıyorum bir noktada. Metin bulamamış, her şeyden çok bezmiş zaten, ama şöyle bir şey var. Mesela Metin'e adını soruyor, senin adın ne diyor, benim adım Kudret. Metin de diyor ki, ya ben isim düşünmedim. Zaten düşünsem de büyük ihtimalle doğduğumda senin gibi unutacağım. Şimdi burada karakterin ben şu yönünü algıladım. Unutmak istiyor. Doğduğunda her şeyi unutmak isteyen biri var karşımızda. Yani bu hafızayla, bu annesinin içine attıklarıyla, tüm bu yaşadığı duygularla doğmak istemiyor. Ve tek umudu aslında doğduğum anda her şeyi unutacağım umudu var. O yüzden her şeyden vazgeçmiş bir şekilde bekliyor, yani doğmayı bekliyor. Biraz bir doğma hevesi var Metin'de. Çünkü şey diyor, yani annemin içine baksana, hırsız evi gibi diyor. O kadar haklı ki. O kadar haklı ki. Ve orada işte Kudret'le konuşmalarında aslında birçok önemli nokta vardı Kudret karakteriyle. Benim en çok güldüğüm şey kudreti bir noktada eleştiriyor işte, bu dava olaylarında dram olması gerekiyor illaki değil mi falan. O kendini çok önemseyen dallama şahsiyetlerden mi olacaksın sen? Al bakalım. Hayat yani, yaşayacağız göreceğiz falan. Yani o kadar hoşuma gitti ki. Ya kesinlikle kendimi öz eleştiri yaptım sahnelerde. Evet, günümüzde de birçok kez bunu yapıyoruz ya. Her şeyi eleştiriyoruz, her şeye bir kulp buluyoruz. İnsanlar emek vermiş. Belki aylarını, belki yıllarını vermiş. Bir iş ortaya çıkarmış. Ama o çok bir şey bilmeden, her şey hakkında çok bir bilgi sahibi olmadan, kendi o bakış açımızla böyle bir yargılar, böyle bir eleştiriler sunduğumuz, herkesi böyle batıp çıkarttığımız bir dünyada yaşıyoruz ya sosyal medyayla. Burada çok hissettim oradaki eleştiriyi. Yani ne biliyorsun ki, ne oldun ki bu kadar insanları eleştiriyorsun? Ve Kudret karakterinin aslında orada uzun uzun tiradında söylemek istediği şey bence buydu. Yani ben bir dava insanıyım, davam için savaşacağım, sense tekerlekli bir boy aynası gibi gezeceksin sokaklarda, bir kafe köşesinde uzun ve kişisel bir roman yazacaksın. Bunu da kişisel algıladım çünkü bu benim çok yaşadığım bir şeydir bu arada. Kadıköy'de kendi başıma dolaşırken o ayaklı boy aynası gibi çok hissederim kendimi ve andan yabancılaşma duygusuyla çok karşı karşıya kalırım yolda yürürken. Hani ben ne yapıyorum? Yürüyorum. İnsanlar da yürüyor. Hepimiz yürüyoruz. Burada ya o kadar farklı düşünceler var ki, o boy aynası olma fikri o kadar hissedilmiş ki orada. Ve işte kişisel romanını oturup bir kafede yazacaksın. Evet, bu benim biraz gibi. O yüzden Kudret karakterini daha önemli buldum dizide. Yani Metin kadar önemli bir karakter. Çok kısa bir sahnesi vardı Kudret'in. Belki de anne karnında o konuşmaları. Ama bence çok önemliydi. Yani Kudret karakterinin genel olarak temsil ettiği fikir, eleştirel bakış açısı benim için çok önemliydi. Çünkü dizide şunu fark ettim ve bundan çok keyif aldım. Herkese karşı eşit bir eleştirel bakış açısı hissettim. Ya benim algıladığım oydu. Metin'i de eleştirmiş, Kudret'in varoluşunu da eleştirmiş, anneyi de eleştirmiş, babayı da eleştirmiş. Sosyal çevreyi de eleştirmiş. İşte arkadaşlarıyla olan o konuşmalar, ülkeden gitsek mi gitmesek mi, nedir bu kafalar falan. Yani her şeyi bir noktada eşit bir şekilde parmak sokmuş gözüne. Belki de en çok bu yüzden sevdim dizinin bu yanlarını. Ve ikinci bölüme geldiğimiz zaman mesela tam bu noktada, bu da önemli bölümde ama birçok kişinin burada kapattığını duydum. Hani işte çocuk kayboluyor ve annesinin rahmine geri dönüyor falan. Ya zaten bakın, belli bir farklı bir bakış açısı üzerine inşa edilmiş bir iş olmuş bu. O yüzden burada ya bu çok saçma ya, aa kapatıyorum falan gibi bir şey girmemek gerekiyordu. Çünkü bence olan şöyle bir şey gerçekleşti. Adamın, yani Metin'in annesinin karnındaki tek umudu bir şeyleri unutmaktı doğduğunda. Ve doğduktan sonra şunu fark etti. Allah kahretsin, hatırlıyorum. Ve dedi ki ben geri dönüyorum kardeşim, olmaz böyle iş, ben yaşayamam böyle dedi ve geri döndü. Orada hastanede işte anne, baba, doktor, hemşire hep beraber bunu konuşuyorlar ve işte geri çıkartalım çocuğu kararına vardıklarında hemşirenin ya acaba bir alkışlasak mı, çünkü çok zoru başarmış ve geri dönmüş, biraz saygı mı duysak bu fikre demesi ve anne babanın ama doğduğunda unutacak zaten bunları falan deyip çocuğu tekrar dünyaya getirmesi. Burada bak çok küçük sahnelerde çok büyük fikirler işlenmiş. Ya bu anne baba olmanın, anne baba olma fikrinin biraz bencilliğine de parmak sokmuşlar. Senin kendi ruh halini, eşinin ruh halini, birlikteki iletişiminizin, ilişkinizin ruh halini, sosyal ekonomik durumlarınızı, psikolojik durumlarınızı tartmadan... Belki bir şeylere çare olur, belki bir şeyleri düzeltiriz. Ay 3 ay bebek yanakları severiz fikriyle bu kadar bencilce çocuk dünyaya getirme olayını da çok güzel eleştirmiş. Çok küçük bir sahnede eleştirmiş ama anlayana çok güzel bir şekilde vermiş bunu. Ve yine o sahnenin en önemli noktalarından bir tanesi, kadının kocası yanındayken telefonunun çalması ve eşinin onu araması. Arayan kişi de adamın belki de içinde her attığı şeyi, her attığı fikri biriktirerek hepsinin oluşturduğu başka bir alter ego gibi bir şey görüyorsunuz. Gitmiş lahmacun çocuğu. Çünkü beraber yerlerken şey diyor, ya ben doydum diyor eşine, sen ye falan diyor. Ama yalandı. Ve doymadığı için gitmiş lahmacun yemeye. Ve orada eşini arıyor işte. Ne düşünüyorsun, nasılsın, biliyorum çok. Ya içine attığı her o düşünce, her o duygu hali adamın eşi olarak başka bir kişilik oluşturmuş ve kadın onunla konuşuyor. Ve kadın o adamı daha çok seviyor. Çok acı bir şey. Ya bu hayatımızda olan ve çok acı bir nokta. Orada bir dank etti yine bana. Evet. Uyumlu olabilmek için, bir şeyleri yürütebilmek için, bazı insanlarla iletişimimizi kolaylaştırabilmek için sürekli bir şeyleri içimize atıyoruz. Olmadığımız gibi davranıyoruz. Düşündüklerimizi söylemiyoruz. Alttan almalarımız, işte yana yana kaydırmalarımız, böyle fikirlerimizi falan, her şeyi o kadar açık ve seçik bir şekilde görüyorsunuz ki o sahnede. Kadın o adamı sevmiyor. Onu idare eden, fikirlerini söylemeyen, onu sürekli anlamaya çalışan ama sürekli bocalayan adamdan nefret etmiş. Her sabah meditasyon yapıyor. Her sabah da ben bu adamla niye birlikteyim, ondan nefret mi ediyorum diye düşünüyor. Ve her sabah kadın bu işi yaparken adam karşısındaki koltuğa geçip onu izliyor. İkonik bir sahne yine. Ve adamın izlerken eşini, suratı çok önemli arkadaşlar. Suratı böyle şey gibi. Hani böyle Hindistan'da, Asya'da böyle sokak lezzetlerinde ya da başka bir yerde böyle bir şey, böyle size göre yenmeyecek bir şeydir o. Ama o yemek yapılmış, karşısı, yani adam da yiyor onu. Siz onu izliyorsunuz böyle, yani öyle bir surat, anladın mı? Anlamıyor onu niye yiyor, lezzetli mi ki, başka bir şey mi bulamadın, sen tam olarak şu an ne yapıyorsun falan. Öyle bir suratla izliyor eşini, yani meditasyon yaparken ne düşünüyor? O anlama çabası adamın yılmayan. Ve kadın her sabah onu kovuyor. Beni izliyorsan defol git diye. Ve kadının adamı kovmayı bıraktığı zaman ne zaman biliyor musunuz? Telefonla konuştuktan sonra bırakıyor. Kocasının içinde öyle bir adamın var olduğuna inandıktan sonra eşini artık sabretmeye devam ediyor. Ya burada da şunu görüyorsunuz. Hayatımızda olan bazı insanlara acaba içinde böyle bir yan var mıdır? Bir gün böyle bir insan olabilir mi? Potansiyel olabileceği insan şudur. Ben de bir gün belki onunla karşılaşırım diye bir ömrü geçirdiğiniz insanlar. Bu komple yanlış bir fikir. Yine burada bak, bunu da bir parantez açmış. Kısa sahnelerde benim böyle dakikalarca konuştuğum parantezler açılmış filmde. Ama özellikle bahsetmek istiyorum dinlemeye takati olanlara. Çünkü bunlar konuşulmayan önemli şeyler. Ve bu dizide izlenmesi gereken bir dizi, o yüzden benim fikrimce. Bir şeyleri anlamadığımızın, anlaşamadığımızın noktalarında neden bunu yapamıyoruz, neden yaşayamıyoruz'u anlamamız gerektiği için. Belki de bu kadar dilimden böyle bu kadar dilimi yoruyorum belki. Ve Metin karakterini tekrar dünyaya getiriyorlar. Üçüncü bölümde artık Metin biraz büyümüş bir şekilde karşınızda ve ilk ayrılık bölümün adı. Ya bu bölümde gerçekten çocuk oyuncuyu takdir ediyorum. O uzun cümleleri nasıl söyledin sen? Yani şeyim bölümde ben. Gülmemeliyim çünkü büyük ihtimalle önemli şeyler söyleyecek. Ama gülüyorum, dayanamıyorum falan. İşte Metin'in sevgilisi var ama Metin'in sevgilisi Metin'den bıkmış. Hayata bakış açısından bıkmış. Çünkü bakışı, ben o açıdan bakılmaması gereken bir bakış açısı. Hani nefret bir bakış açısı. Hayat yoktur. Her şey boştur. Dünya boştur, bilmem, hani ya o kadar berbat bir bakış açısı var ki, hayattan bezmiş çocuk ya, üstünde böyle bir Nuri Bilge Ceylan hırkası var. Böyle bir hırka var. Depresyon hırkası mı desem? Nuri Bilge Ceylan hırkası mı desem? O hırkayı ifade edemiyorum gerçekten. Ve apartmanın önünde ayrılık konuşması yaşıyorlar. Hani kız diyor ki, ben ip atlamak istiyorum. Dışarıda hayat var Metin. Dışarıda yaşam var. Sen gelmişsin bana bunları anlatıyorsun. Böyle şeyler söylüyorsun. Başta tamam, güzeldi. İlgi çekiciydi ama şimdi beni öldürüyorsun. Bende yok bu buham kafalar. Metin. Ya o kadar haklı ki kız. Kıza hak verdim. Kız haklı. Yani dışarıda bir hayat var. Kaldı ki biz böyle insanlara gerçekten şu yaşımızda bile katlanamıyoruz ki. Yani nedir bu bohem kafalar, bu hayata bakış açıları, bu kibirlilik, bu her şeyi sen biliyorsun, her şeyi tamam sen çok algılıyorsun, her şeyin acısını sen çekiyorsun, hayat çok boş, anladık deyip muhatap olmadığımız insanlar bunlar. Bende de böyle bir yan vardı. Ve ben dedim ki, ben sosyal olarak asla yer edinemem bu kafayla gidersem. O zaman bunu bir yerde bırakmamız gerekiyor. Sosyalleşmek için bazı düşüncelerimizi ve bazı bakış açılarımızı yontmamız gerekiyor. Sansürlememiz gerekiyor. Ama bunu nasıl becerebiliyoruz? Bir şeyleri sonradan dank ettiğinde, sonradan hatırladığınızda belki yapabiliyorsunuz. Metin gibi bir karakter doğduğundan itibaren her şeyi artık biliyor, görüyor, hiçbir şeyi unutamamış ve ben bu karakterin kendini bundan çekip alabilmesini çok beklemedim o yüzden. Ya bu travmayı aşabilmesini dizi boyunca beklemedim. O yüzden bana çok mantıklı geldi bu kadar bocalaması. Ve işte annesiyle babasıyla olan o iletişimde de öfke patlamalarında annesini eleştirme şekli. Ya ne istiyorsun bu adamdan, babasını kastediyor. Adam çocuğunun başını sevecekti, bir teselli edecekti diyor falan. Ve yine oradaki çaresizlik, konuşuyor ama annenin o boş bakışı. Çünkü anne hayatı boyunca kendini de anlayamamış ki karşısında olan şeyi anlasın. İmkansız bir şey. Ve en sonunda diyor hadi sıcak çikolata mı yapıyorsun, ne yapıyorsan yap kalk Allah aşkına, hani yeter, anlamayacaksın, yorulmayalım, sıcak çikolatamızı içelim gibi. Ama yani yine orada da bir şey oldum o üçlü arasında. Çok anne karakterine çok üzüldüm bir noktada. O çünkü acılı bir bakış var ya, boş bakış. Acı dolu boş bakış. Ya bunu Aslan'ın gözünde çok gördüm. Acı dolu boş bakış, acı dolu boş bakış. Ve anne olmak bu mu gerçekten? Bir şeyleri anlayamamak mı? Diye çok sordum kendime. Anne olmanın yükünü çok kendimde inceledim, eleştirdim. Yani film, ya film diyorum sürekli ya. Dizi boyunca gerçekten şunu dedim hani. Kadının hayatına sanki dert yokmuş gibi bir de çocuk yaptı, tamam mı? Bir de onun derdini çekiyor şu an. Tek derdi çocuk oldu gibi bir şey oldu. Ve işte o son sahnede kadının adama ayrılalım dediğinde çocuğun bunu duyması, belki de ilk ayrılık fikrini orada da yaşıyor. Ve orada bağladığı şarkı Oliver Arnold'un şarkısı. Bu arada o şarkı benim çok depresyonlarımda dinlediğim bir şarkı. Yani oradan ona bağlamak, o şiire bağlamak. Ki o şiirde de böyle bir suyun üstünde bir rüyayı anlatır gibi bir güzel bir şeyi anlatıyor o şiir bölümünde. Ve ben yine orada da böyle bir kal geldi bana. Oha buraya nasıl bağladık ya? Çok güzel bağlandı falan gibisinden. Ve çocuğun o denli yıkılmasının ardından anne babanın yine birbirine ayrılalım dedikten sonra kol kanat germesi. Çünkü dünyaya getirdiğin bireyin psikolojisini sürekli desteklemek için bazı şeyleri defalarca kurmaya odaklanmaya başlıyorsunuz. Yine orada anne baba olmanın da şeyi işlenmiş. Ya bayağı şey işlenmiş, ben artık böyle sıra sıra gitmeyeceğim. Ama 4. bölüm 66 bölümünde yerlere yattım. Yani gerçekten. Okuldaki öğretmenin çocuk 7 ile 3'ü çarpamıyor. 60, yani 66 fikri çok güzeldi. Fatih Artman'ın baba karakteri, oynadığı baba karakterinden orada çok lezzet aldım. Şey var ya hani böyle şey dediği nokta, hani adam diyor ki öğretmen bu çocuk diyor ya arkadaş edinemez böyle olursa. Yok ki arkadaşı diyor. Yok ki arkadaşı. Matematiği bu kadar zayıf olursa insan içine çıkamaz diyor öğretmen. Çıkmıyor ki zaten, hep odada diyor ya. Yani adam vazgeçmiş çocuktan. Bilmiş artık malını, bu çocuktan bir cacık olmaz demiş. Ve öyle bir bakış açısı var. İşte çocuğun annesine doğum günü hediyesi olarak rap yaptığı sahnede ben koptum artık ya. Orada özellikle izleyecekseniz ya da tekrar izlerseniz Fatih'in suratına bakın. Babanın suratına bakmanızı istiyorum. Ben o suratı o kadar iyi biliyorum ki hani böyle şey. Hani seni anlamak için sana zaman vereceğim ama hani bu saçmalığı da dinliyorum şu an. Vallahi ya o kadar bir baba yüzü ki o böyle. Oha dedim ya, çok güzel oynanmış bir sahne. Annenin de böyle çok anlama hevesiyle bakması ve anlamadığı noktalarda ya da anladığı noktalarda da oha bu çocuk karamsar galiba, bayağı da dibe batmış, üzüntüsünü yaşadığı o şeyler falan, çok güzel bir sahneydi. Yine bir kanepede geçen benim yine çok beğendiğim bir sahneydi. 5. bölümde artık Metin'in tamamen büyüdüğünü görüyorsunuz. Artık Metin olmuş ve Plants and Friends. Ya burada işte Kudret karakterinin dediği adam olmuş Metin. Sen o herkese eleştiren, herkese üstten bakan dallamalardan mı olacaksın? Ol bakalım. Evet, olmuş. Yani yıllar önce ayrıldığı kızın fikriyle aslında işte biz şöyle bir şey açacağız, şöyle bir şey yapacağız, belki Tokyo Work, belki bir şeyler falan filan. Metin o an çok saçma geliyor ya, bu kadar saçma bir fikirle bu kadar büyük hayaller kurmak, sen neyin kafasını yaşıyorsun der gibi bir tavır sergiliyor. Ve orada işte sahne direkt böyle bir şey, üniversitenin sınıfına şey yapıyor, böyle bir koca bir salon. Evet buyur Metin, sen ne yaptın bu hayatta? Sen ne yaptın bu hayatta da sen benim fikrimi, benim hayalimi eleştiriyorsun. Çok güzel bir sahneydi. Günümüzde sosyal medyada bu insanların hobilerine, yaptığı şeylere, zevklerine, yorumlarda, profil resmi olmadan çat çat çat çat çat çat yorum atan, onları eleştiren, kendi hayatlarını hiç ölçmeden, kendi hayatlarında ben ne yaptım sorusunu sormayan insanların klavye delikanlılığı yaparak başka insanların hayatını eleştirmesi ve çekiştirmesini çok güzel bir bakış açısıyla ortaya koymuş. Buyur Metin, mikrofon sende, hepimiz de seni dinliyoruz demiş. Ben de şey derdim hep zaten, bu eleştirileri yapan insanlara acaba mikrofon uzatsak konuşabilecekler mi? Çünkü senin profil resmin bile yok. Ya senin profil resmin bile yok ya, o kadar özgüvensizsin sen. Ben senin kim olduğunu bilmiyorum. Bu hayatta neyi başardın o bile belli değil. Ki gelmişsin burada, yıllarını vermiş belki bu adam bu işe. Ya da bir senesini vermiş, cart cutunu vermiş, işte bir sürü insan bu işte çalışmış. Ama sen küçücük bir özen ya da dikkat bile vermeden belli bir ön yargıyla bir eleştirde bulunuyorsun ve karalıyorsun, aşağılıyorsun, irdeliyorsun. Bir konu hakkında bir fikrin olmadan, oyunculuk nedir, film nedir, dizi nedir, hayatında belki 30 ya da hadi diyelim 70 film izlemiş ol. 70 tane izlediğin filmle bir insanın düşünüp emek verdiği işi o kadar, o denli eleştirme hakkı buluyorsun, karalama hakkı buluyorsun. Eleştiriden ziyade hakaret etme hakkı buluyorsun. Burada çok güzel bir pencere açılmış. Ben de destekledim, alkışladım hatta bu sahneyi. Ve o sahnede annesinin ısrarla seyirciler arasından çıkıp doğduğunu hatırlıyor musun diye sorması. Annenin suçluluğunu izlemeye başlıyoruz artık bir noktadan sonra. Sen hatırlıyorsun değil mi? Sen o yüzden böyle oldun. Ya orada doğduğunu hatırlamasının fikrinin altında şu var. Sen benim yüzümden böyle oldun değil mi? Hani benim fikirlerim, ben çünkü sende bunu görüyorum. Ben sende kendi bezginliğimi görüyorum. Kendi hayal kırıklığımı görüyorum. Kendi hayattan çekilme halimi görüyorum. Kurtulmaya çalıştığım her yanı sende görüyorum. Sen benim yüzümden bu haldesin değil mi diye sorması. Annenin pişmanlığı, üzüntüsü, o yani içler acısı durumu izlenmeye dayanılmayacak bir şeydi. Ve Metin'in işte o çok sert bir şekilde çıkışı aslında. Hani genel olarak işte bu evlatlar neden annelerine kötü davranıyor dediğimiz o profil. Herkesin böyle bir ah falan olması. Hani annesine de bağırdık oldu gibi. Yine orada anlaşılabilir bulduğum bir psikoloji var. Ama oraya geçmeden önce şey, çok güldüm o sahnede. Yok mu burada bir modacı? Yok mu burada bir modadan gelen, o konuşsun, o ses versin falan. Yine burada böyle bir küçük eleştiri yapılmış. Onu da sevdim. Diğer noktada artık 6. bölüme mi geliyoruz? Yok, 5. bölümün sonunda mıydı? Metin'in annesiyle yani konuşması, annesinin çoktan yaşlanması. Orada bir yine şey var filmin son, ya bölümün sonunda. Neden film deyip durduğumu hiç anlamıyorum. Hala dizi demek gelmiyor galiba içimden. Ama orada hani böyle bir şey yıkılıyor ya, duvar sete giriyor falan Metin ve orada çok keyif aldım. İlk defa ben böyle şeyleri çok sevmiyorum genelde. Birçok örneğini izlediğimde bir koptum açıkçası. Mesela Kuru Otlar Üstünde böyle bir koptum yani. Sen şimdi niye hani oradan çıktın, setten dolaştın, banyoya girdin, içtin ilacı falan. Yine orada bana bir kopukluk gelmişti. Ben şey yapamamıştım, sevememiştim. Ama burada o kadar hoşuma gitti ki hani burada çekilecek bir şey mi var şu an? Ne istiyorsun ya benden? Sen hani ne istiyorsun benden? Burada kapat artık kamerayı. Hani burada şey oldum. Gece 3'te 4'te kendi kendime konuşmalarımda kendimi telkin etmeye çalışıp işte kendimi teselli etmeye çalıştığım o noktalarda bazen boşluğa doğru yetmedi mi? Yani şu an burada neyi yapıyoruz ki? Komik mi? komik mi diye boşluğa haykırma şekli, bir insanın artık kendi dördüncü duvarını yıkma hali, boşluğa konuşma, kime konuştuğunu bilmeden kafa tutma hali çok hoşuma gitti. Ve artık son bölümde Metin'i şey görüyorsunuz, tamamen kendini portakal rengine boyamış. Çünkü mutluydum ben diyor, portakalla vitaminken ya Allah kahretsin. Tamamen portakala boyamış kendini. Bu bölümle ilgili çok böyle uzun uzun konuşmayacağım. Hani Kudret karakteriyle tekrar karşılaşıyor. Kudret her şeyi çoktan unutmuş falan filan. Bunları belki çok masaya yatırmak istemiyorum ama gerçekten kapanışta fikir olarak masaya son olarak yatırmak istediğim şey annesiyle Metin'in iletişimiydi sanırım. Annesinin oğlunun bir şekilde varoluşunu hala kabullenmese de sürekli onunla birlikte olmaya çalışması, ona işte portakal renginde kazak örmeye çalışması ve o sahnede kadın hiç durmadan konuşuyor. Hiç durmadan konuşuyor işte ben işte, senin yaşıtların neler oldu falan filan cartçut ama ben burada sana geliyorum yine işte kazak örüyorum, rengini soruyorum. Sen annenle konuşmaya tenezzül bile etmiyorsun ha. Olsun Metin diyor. Olsun diyor ben diyor. Sen konuşmaya tenezzül etmesen bile seninle konuşurum. Ya orada anne olmak hani şey derler ya köpek muamelesi yapıyor. Hani öyle bir tavırı var. Muhatap bile olmuyorum seninle gibi görünüyor Metin'in tavrı. Ve anne ona rağmen hani sen bana bunu yapsan da ben her zaman sana koşacağım, seni seveceğim, hep burada olacağım. O anne olmanın verdiği ağır yük hayatında, hayatın boyunca o kimliğin verdiği tavizler diyeyim. Tek bir anda çok yaşanan ve şey diyorsunuz Allah kahretsin Metin senin gibi evladı. Hani nasıl evlatsın sen bir kafanı kaldırıp selam verseydin ya ölür müydün? Hani bir hay deseydin ya anacım git artık yani beni rahat bırak de bari falan gibi. Ama o sahnede işte anne kalkıp gidiyor ve Metin ağlamaya başlıyor. Orada evet diyorsunuz hani Metin Allah'ın cezası bir çocuk belki ama sebepleri var. Bazen bunu anlamayabiliyoruz iletişimlerimizde. İşte bize çok kötü bir karakter gibi görünüyor. İşte evlat olmak. Bu çok kötü bir evlat ya. Annesine böyle davranıyor falan carcurt. Bazıları gerçekten kötü. Ama bazıları özellikle Metin'in durumundaki bir insanda o sahnede şunu hissettim hani. Hayatta bir şey olamadım. Hayatta bırak bir baltaya sap olmayı. Ne olduğumu bile bulamadım ve her şey, her duygu zıtlığı ile birlikte içimde var oldu başından beri. İşte sevgi nefretle, öfke başka bir şeyle. Her şey olabileceğime inandım, hiçbir şey olamadım. Hiçbir şey olmak istedim, onu da olamadım. En son ilk neydim diye portakaldaki vitamin halini hatırlıyor ve işte şimdi belki o günü anımsıyorum ve o günlere dönmek istiyorum. Ama yetersizliği, yani hayattaki yetersizliği, kendi olma yetersizliği, evlat olma yetersizliği, insan olma yetersizliği o kadar buram buram ki kafasını kaldırıp selam veremiyor. Anne diyemiyor çünkü olduğu kişiden, olduğu noktadan nefret ediyor ve olabildiğince hızlı bir şekilde yok olmayı bekliyor. Olabildiğince hızlı bir şekilde başa dönmeyi bekliyor. Bir hayal kırıklığı olmadan boş bir iş olmadan, boş bir tasarım olmadan diyeyim, önceki günlerine dönmek istiyor. Ya yani bu proje vasat bir proje. Ben doğduğumdan itibaren boş ve vasat bir projeyim ve artık sonlanmasını bekliyorum dediği noktada Metin ve o yüzden başını kaldıramıyor ya annesine bakarken ve oturduğu koltukta böyle bir yılan var. İşte yılanın yanında oturuyor. Altında da bir süt kavanozu gibi bir şey var galiba. Bana çok sembolik bir sahne geldi o sahne. Çünkü anne gittikten sonra yolda yürürken birden yılan onu ayakta tutan o şey diyeyim düzenekteki yılan canlanıyor. Ve Metin düşerek süt dolu kavanozun üstüne kavanoz kırılıyor ve Metin annesinin karnına geri dönüyor. Bu sahne çok sembolik bir sahne geldi bana. Ya sonunda Metin istediğine kavuşuyor yani ana rahmine geri dönüyor ve anne de artık onu kabulleniyor. Bir daha asla çıkmasına izin vermeyecek belli sarılma şeklinden ama şey vardı yılan işte sonsuzluğu sembolize eder sürekli geri baştan başlamayı sembolize eder. Belki tekrar doğar mı falan filan ama o sahnede yılan benim için onu ifade etmiyordu. İlk bölüme baktığınız zaman Metin annesinin karnındayken orada çok küçük bir çerçevenin içinde bir yılan resmi var. çok böyle küçük bir saniyede görüyorsunuz onu. Yine annenin düşüncesi olan, belki annenin travması olan, belki annenin anısı olan bir şey metini sokuyor. Bir şekilde metini sonunu hazırlıyor ve metin süt dolu kavanozun üstüne düşüyor. Süt benim için yine aynı derecede sembolik bir şeydi. Çünkü bir insanın dünyaya geldiğinde dünyadan tattığı ilk şey belki de diliyle, damağıyla süt, anne sütü ve altındaki o süt kavanozunun kırılması da belki bir noktada anneyle olan o asla kırılmayacak olan bağın bir simgesiydi. Yılan ve süt benim için çok önemliydi o son sahnede ve ne anladığımı tam anlamasam da bir şeyleri anlamış olmaktan çok memnun oldum. Bilinçaltımda yerleştiğini biliyorum o gördüğüm şeylerin. Şu an tam ifade edemesem de, şu an bu kadar uzun bir bölüm hazırlayıp bu kadar uzun uzun konuştuktan sonra ifade edemesem de güzel olduğunu biliyorum. O yüzden bence çok güzel bir iş olmuş. Bence izlenmesi gereken bir iş olmuş. İzlemenizi gerçekten tavsiye ediyorum. Umarım sizin için uzun olan bu bölüm sizi çok yormamıştır. Umarım ben bölümler arasında giderken çok saçmalamamışımdır. Ama herkese bu işte olan, özellikle bu işi yazan, yöneten Berkun Oya'ya ve bütün oyunculara da çok teşekkür ediyorum. Belki de benim gibi bir insanın biraz bir yerlere ait hissedebilmesine yardımcı olmuş ve derin bir nefes almasına neden olmuş bir iş olmuş. O yüzden herkese çok teşekkür ederim. Umarım siz de keyif almışsınızdır izleyenler. Ve bu bölümden de çok uzatmış olmama rağmen keyif almışsınızdır. Son olarak kapatırken söylemek istediğim şey, şu an kafe köşelerinde çok da kişisel olmayan bir roman yazan benim, kendi romanından bir cümleyle kapatmak istiyorum. Bu geçmeyen yaralarımız ana rahminden kalma. Bin başka rahimden yeniden doğup, bin güneşin altında yıkansan da kapanmaz. Ertesi meselelerin bir başka bölümünde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.